Kıymetli dinleyenler, değerli izleyenler, Erkam Radyo, Erkam TV ortak yayınıyla hazırlamış olduğumuz Doktor Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hocam sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Nasılsınız, iyisiniz
çok
inşallah.
Çok şükür olsun, teşekkür ederim.
Allah iyilikler versin. Çok şükür hocam, bizler de iyiyiz.
Sizlere.
Hocam dinleyicilerimizden gelen sorularla devam ediyoruz, müsaadenizle. Bir dinleyicimiz şöyle bir soru bize göndermiş. Bir hanımefendinin çocuğunu emzirmek zorunda olmadığı söyleniyor demiş bir dinleyicimiz. Bu doğru mudur? Bir kadın çocuğunu emzirmek zorunda mıdır, değil midir?
Buyurun. Evet, bir kadın çocuğunu emzirmek zorundadır. Ama maalesef son zamanlarda biraz mahalle baskısıyla mı deriz? Yoksa özenti mi deriz? Bazı insanlar güya İslam'ın kadına verdiği değeri anlatmak için, İslam kadına o kadar çok değer vermiş ki, işte o çalışmak zorunda değildir, şöyle değildir, böyle değildir, hatta ve hatta çocuğunu emzirmek zorunda değildir gibi sözler söyleniyor. Şimdi bizim bazı meselelerde, fıkhi kaynaklarımızda, meselelerle ilgili olarak bir diyani yönü, bir de gadai yönü açıklanır. Ne demek diyani yönü, gadai yönü? Diyani yönü Allah'a karşı olan sorumluluğu.
Evet.
Kazai yönü de kanuna karşı olan sorumluluğu. Mesela bazen denir, bu kazaen geçerlidir ama diyaneten geçerli değildir denilir. Yani bu olay mahkemeye gittiği zaman, yani kadıya, kadı buna şöyle fetva verir ama müftü böyle demez, şöyle der gibi bazı ayrımlar var. Şimdi bu kadınların çocuklarını emzirme, annenin çocuğunu emzirme meselesinde de böyle bir ayrım var. Yani Maliki mezhebinin dışındaki mezhepler, Hanefiler, Şafiler, Hanbeliler derler ki kadınlar gadaen çocuklarını emzirmek mecburiyetinde değiller, gadaen. Yani kanun nazarında o kadıya gitti. Nasıl olur bu? Mesela çocuk annesinden başka bir anneyi emer. Onda bir sakınca görmez, bir. İki, böyle bir sistem vardır. Süt anneliği sistemi vardır. İki, üç, babanın o çocuğu emziren kadına ücret verecek maddi gücü yerindedir. O zaman demişler kadın, ben emzirmiyorum çocuğu dediği zaman, kadın mahkemeye verip de erkek, bu kadına zorla emzirttiremez. Ama bu kadın diyaneten çocuğunu emzirmek mecburiyetindedir. Eğer emzirmezse günahkar olur. Bir de hükümler kendi zamanı, kendi ortamına göre değerlendirilir. Kur'an-ı Kerim'de veya Peygamberimizin hadislerinde anneler çocuklarını emzirmeyebilirler diye bir şey yok. Ama o zaman süt anneliği sistemi var. Ve Kur'an-ı Kerim'de çocuklarınızı emdiren süt annelerinin ücretini verin. Onlara ücret verebilirsiniz. Yemeleri, içmeleri karşılığında emzirtebilirsiniz anlamında ayetler. Şimdi o zaman bu sistem var. Nitekim Peygamber Efendimiz de süt annesi Halime'den emmiş biliyorsun. Ama günümüzde öyle bir sistem var mı? Yok. Şimdi günümüzde çocuğun beslenmesinin iki yolu var. Bir tabiidir. Yani anne sütüyle beslenmesi. Bir de sınai. Yani işte yapay mamalarla beslenmesi. Ama bugün herkes, gerek psikologlar gerek doktorlar diyorlar ki anne sütünün çocuğa verdiğini hiçbir şey vermez. Bir. İki, o emzirirken o çocukla anne arasındaki iletişim fevkalade önemlidir. Şimdi böyle bir durumda anneler çocuklarını emzirmek mecburiyetinde olmazlar mı? Olurlar, mecburlar. Ve emzirmezlerse de diyaneten hakları olmayan bir şey yapmış olurlar. Yani bunu ayırmak lazım. Yani bu bizim kitaplarımızda yazan veya işte bu hukuken emzirmeyebilirler ama diyaneten emzirmek zorundalar. Bu ayrımı iyi gözetmek lazım. Yani hele hele günümüz şartlarında anneler çocuklarını eğer mazeret yoksa, ama bazen öyle oluyor ki kadın çocuğunu emzirdiği zaman hasta oluyor diyelim. Veya çocuk zarar görüyor, o zaman ayrı konu. Ama normal şartlarda emzirmek zorundalar.
Eyvallah. Hocam bir sorumuz da koruyucu annelikle alakalı veya evlat edinmekle alakalı. Koruyucu ailelik veya evlat edinmek caiz midir diye bir soru gelmiş bir dinleyicimizden.
Şimdi bir defa dinimiz zayıfa, yoksula, yetime yardımcı olmayı, yardım etmeyi, ona kol kanat germeyi teşvik ediyor. Biliyorsunuz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadisinde bir yetime kefil olan kişiyle ben yarın mahşerde iki parmağını birleştirerek böyle olacağız diyor cennette. Yani diyor ki bir kimse bir yetime kol kanat gererse, ona kefil olursa yarın cennette biz onunla komşu olacağız.
Evet.
Bu bir. Bir başka hadis. Bir kimse diyor bir yetimin başını okşadığı zaman o yetimin başındaki kıllar adedince günahı dökülür diyor hadis-i şerif. Yani bize şunu söylüyor. Yetimlere sahip çıkın. Yetimlere kol kanat gerek. Peki yetimlere sahip çıkmak nasıl olur? Günümüz şartlarında bu üç türlü olabilir. Bir, çocuk yetimhanededir veya annesiyle beraberdir. İhtiyaç içerisindedir. Ona maddi yardımda bulunursun. O annesiyle beraber o sıcaklığı, o yuvayı hisseder. Bunu yapabilir. Bir. İki, annesi de olmayabilir yetimlerin. Yetim kimdir? Babası olmayan küçük çocuktur değil mi? Annesi de olmayabilir. O zaman onunla ilgili yine üç durum var. Bir, yetimhanededir. İki, koruyucu aile dediğimiz zamanımızdaki sistemle bakılır. Üç, evlat edinme olur. Şimdi yetimhanedeki çocuklar için onlara ara sıra gitmek, onlara hediyeler götürmek, oyuncaklar götürmek, onları sevmek, onları kucaklamak, tamam bunlar güzel şeyler ve gayet iyi bir şey bu. Yani herhangi bir sakıncası olmadığı gibi tamamen sevap getirici bir faaliyet.
Evet.
İki, koruyucu ailelik. Yani ne oluyor? İşte o yetim bir ailenin şeyine veriliyor. O aile o çocuğu takip ediyor, bazen işte evine getiriyor, okula gönderiyor vesaire, onun masraflarını karşılıyor, şu bu. Ama nüfusuna kaydetmiyor. Ha, ergenlik çağına gelinceye kadar o çocuk, bu çocuğun o ailenin içine girip çıkması vesairesi, bundan hiçbir şey zarar yok. Bu da sevap. Ama ergenlik çağına geldikten sonra, eğer bu çocuk kız çocuğu ise, evin erkeklerine, oğlan çocuğu ise, evin hanımlarına, artık aralarında yasaklık ilişkisi doğuyor. Yasaklık ilişkisi doğuyor. Burada dikkatli olmak lazım. Ha, bu da mümkün, caizdir. Yani bu koruyucu ailelikte dediğim bu hassasiyeti göstermek kaydıyla caizdir. Ha, bir de üçüncüsü var, evlat edinme. Evlat edinmeyi dinimiz kaldırmıştır.
Evet.
Yasaklamıştır. Yani İslam'ın ilk dönemlerinde vardı. Mesela Peygamber Efendimiz'in azatlı şeyi vardı, evlatlığı vardı. Zeyd. Ha, şimdi Peygamber Efendimiz ne oldu? Onu şey yaptı. Kaldırdı. Ayet-i kerimeyle kalktı.
Evet.
Hatta Peygamber Efendimiz o Zeyd'in boşadığı eşiyle evlendi. Böyle bir ihtiyaç hasıl oldu, evlendi. Ha, şimdi bu evlatlık edinme caiz değil. Şimdi evlatlık edinildiği zaman sonuçta iki şey ortaya çıkıyor. Bir, evlatlık o kişiye evlatlık edinene mirasçı oluyor. Eğer bunu resmen nüfusa geçirirse nüfusuna, onun terikesine, mirasına mirasçı oluyor. Halbuki Kur'an-ı Kerim kimin mirasçı olduğunu belirlemiş, Peygamberimiz belirlemiş. Bunlar içerisinde evlatlık yok. Dolayısıyla böyle bir durumda asıl mirasta hak sahibi olanların hakkı o evlat edinilen evlada da evlatlığa verilmiş oluyor ki bu bir hak gaspı olur.
Evet.
İki, aynı evde kaldıkları zaman o koruyucu ailelikte de bu problemin olduğunu söylemiştim. Ergenlik çağına geldiği zaman bu çocuklar aynı çatı altında, aynı evde oturduklarında erkek çocuk ise evin hanımlarına, kız çocuk ise evin erkeklerine mahrem oluyor, haram oluyor. İşin bir de o yönü var. O açıdan bizim tavsiyemiz çocuklara, bir yetimlere, eğer onun bir annesi varsa, o ailenin bütün masraflarını karşılayarak, geçimini şey yaparak annesiyle beraber o çocuğun büyümesi.
Evet.
İki, efendim, koruyucu ailelik olarak bu çocuğu alıp ihtiyaçlarını karşılama ama mahremiyet durumlarına dikkate alma.
Hı hı.
Veya işte o huzur evlerdeki, yetimhanelerdeki çocuklara ziyaret etme, onlara oyuncak götürme, hediye götürme, sevme vesaire. Bunlardır bizim tavsiyemiz. Evlatlık konusunu tavsiye etmiyoruz çünkü dinimiz yasaklamış.
Eyvallah. Hocam bir sorumuz da yarışmalarla alakalı. Geçtiğimiz programlarda bu marketlerin yapmış olduğu çekilişlerden bahsetmiştik. Bir de yarışmalar var hocam. Bazen yarışmacı yarışma esnasında bir miktar para kazanıyor. Fakat bir soruyu bilemediği zaman bütün kazandığı para sıfıra iniyor. Böyle bir yarışma durumunda bu yarışma kumar sayılır mı? Buradan kazanılan para caiz midir hocam? Helal midir?
Şimdi bu yarışmalarla ilgili bizim kaynaklarımızda, fıkıh kaynaklarımızda daha çok at yarışı geçer. Yani insanlar atlarını yarıştırırlar diyelim. Bunlardan öndeki at sahibi sonrakinden işte bir miktar para alır. Uygulama bu. Mesela iki kişi veya üç kişi, üç at, iki at, bu fazla da olabilir. Aralarında şey yapıyorlar, konuşuyorlar. Diyorlar ki geride kalanlar birinci gelene şu kadar para verecek.
Evet.
Şimdi burada üç kişinin yarıştığını düşünelim. Hangisinin yarışı kazanacağı belli değil. Ama şu kesin, bu üçten birisi alacak parayı diğer ikisi verecek. Bu bir şans oyunu gibi. Bu haramdır. Bu caiz değildir. Hatta ulema buna ilhak ederek bilgi yarışmasını da veya ilmi müzakereyi de, ilmi münakaşayı da buna dahil etmişler. Mesela iki alim tartışıyor. Hı hı. Ve anlaşamıyorlar. Bunlardan birisi öbürüne diyor ki, senin dediğin doğru ise ben sana 5.000 lira vereceğim, 1.000 lira vereceğim. Benim dediğim doğruysa sen de bana 1.000 lira vereceksin dese.
Alimler kendi aralarında.
Alimler kendi aralarında. Bu da caiz değildir. Bu da aynı at şey gibi.
At yarışı gibi.
Gibi evet. Değerlendiriliyor. Hı hı. Ancak üçüncü bir kişi ödül korsa. Hı hı. Mesela diyelim ki 3 tane at yarışıyor. Hiç atı olmayan, yarışmaya dahil olmayan birisi. Hı hı. Diyor ki içinizde hangisi birinci, hanginiz birinci gelirse ben ona şu kadar para vereceğim, şu ödülü vereceğim diyor. Ve gerçekten de birinci gelene veriyor. Bunda sakınca yok. Niye? Çünkü bunda hangisi birinci gelirse gelsin yarışan atların sonuçta o 4. şahıs o parayı verecek.
Evet.
Ve onun cebine de bir şey girmeyecek. Böyle bir ihtimal yok. Yani her halükarda o 4. şahsın yani ödül verecek olan kişinin cebinden para çıkıyor. Bunda bir sakınca yok. Ha şimdi bunu tespit ettik. Yarışmalara gelelim. Bugün çeşitli medya kuruluşlarında yarışmalar yapılıyor. Bunlar biraz da bilgilendirici de oluyor bazıları. Yani bakıyorsunuz orada sorulan soruları insan işte kültürel açıdan en azından.
Kaliteli sorular oluyor bazen.
Kaliteli sorular olabiliyor. İşte bazı böyle belki bizim açımızdan gereksiz gibi gördüğümüz sorular oluyor ama her satılan malın bir müşterisi olur.
Eyvallah.
Onların da müşterisi oluyor demek ki. Şimdi burada ne oluyor? O medya kuruluşu veya onların sponsoru neyse. Hı hı. Diyor ki bak şu yarışmayı yapıyoruz. İşte bu hatta bu birileriyle değil de belki doğrudan şey oluyor. Soru soruyor birisi karşı taraf cevap veriyor. Hı hı. Ha, böyle bir durumda diyor ki işte birinci soruyu bildin şu kadar para. İkinci soruyu bildin şu kadar. Üçü şöyle yükseliyor paralar.
Evet.
Ve bir yere geliyor diyor ki artık senin şu kadar paran var. Hı hı. Devam edersen ve bilemezsen bu paran gidecek.
Evet.
Ama eğer gelecek olan soruyu bilirsen bu para ikiye katlanacak.
Tamam.
Misal. Hı
hı. Çekilmek istiyorsan da çekilebilirsin.
Çekilebilirsin
diyor.
Şu mevcut parayı alıp gidebilirsin. Hı hı. Şimdi burada insanlar burada tereddüt ediyor. Acaba bu durumda şimdi kişi parasını mı kaybetmiş oluyor soruyu bilemediğinde? Çünkü yarışmaya olarak giren kişi belli bir parayı hak etmiş ya. Hı hı. O parayı hak ettikten sonra eğer sonraki soruyu bilemezse elinden gidiyor ya. Kendi parası mı gidiyor? Hı hı. Yoksa o televizyonun veya işte medyanın parası mı gidiyor? Şimdi bir defa bu para nedir? Yani bu yarışmacıya, bu şeyin, kurumun, medyanın verdiği para nedir? Bir satış bedeli midir? Değil. Kira bedeli midir? İşçilik ücreti midir? Değil. Yani nedir? Hediyedir. Yani hibedir. Hibenin, hibe edilen bir malın, hibe edilen kişinin mülkü olması için bir, onu kabul etmesi lazım. Tamam, bu benim, aldım demesi lazım. İki, onu kabz etmesi lazım. O hibe edilen kişi kabul etmeden ve o hibe edilen malı kabz etmeden onun sahibi olmuyor. Mesela ben sana desem ki, ben şu telefonumu sana hibe ettim desem. Sen ne zaman bu sana geçmiş oluyor? Sen de tamam ben kabul ettim diyeceksin. Ve bir de onu kabz edeceksin, alacaksın. Kabul ettim demeden önce bu benim açımdan hibe edilmiş sayılmaz daha sana. Şimdi bu yarışmada belli bir yere gelen yarışmacı, oradaki sunucu diyor ki bak 10 bin lira param oldu şimdi. İstersen bunu alıp çekilebilirsin. İstersen devam edersin. Ama devam edersen bu parayı vermeyeceğiz sana.
Soruyu bilemezsen.
Soruyu bilemezsen bu parayı vermeyeceğiz. O kişi de diyor ki faraza, ben devam etmek istiyorum diyor. Yani bunun anlamı ne? Ben senin verdiğin parayı almıyorum. Senin verdiğin parayı almıyorum. E parayı almadığına göre o para onun değil daha. Dolayısıyla sonraki soruyu bilemez de o daha önce hak ettiği gibi görülen para giderse kendi parasını kaybetmiş olmuyor.
Evet.
Böyle olunca da bunda sakınca olmaz.
Sakınca olmaz.
Ama eğer yarışmacı yarışmaya girerken para ödüyorsa, kazanırsam işte bu para benim, kazanamazsam para benden gidecek gibi bir şey yapıyorlarsa, o sistemi biz bilmiyoruz tabii. Evet. O zaman tabii caiz olmaz.
Evet. O zaman kumar olmuş olur.
Kumar, evet.
Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bugünkü vaktimizin sonuna geldik. Dinleyicilerimizden gelen soruları sizlere aktardık. Sizler de dinleyicilerimize aktarmış oldunuz. Çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Çok sağ olun hocam.
Size sağ olun.
Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da Doktor Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programının bugünlük sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte görüşünceye dek sizleri kalbinizin sahibine Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın efendim.